Ayrım 8.
Sayıları en az 2000 kadardı. Suya dalıyor, yüzüyor, sarkan küçük kökleri koparıyorlardı. Nereden çıktı anlaşılmayan bir timsah göründü. Bir domuzun bacağını yakaladı. Hayvan başladı bağırmaya. Derken diğerleri timsahın üstüne çullandılar. Koca ağzının kenarlarını ısırmaya koyuldular. Timsahın her kuyruk darbesinde bir domuz sağa ya da sola uçuyordu. Bir tanesi kendinden geçti ve arka üstü suda yüzmeye koyuldu. Arkadaşları onu hemen yediler. Koyun suları kana bulandı. Bu görüntü tam 20 dakika sürdü. Timsah suya dalıp kaçtı, bir daha da çıkmadı ortaya. İyi uyuduk. Sabah kendimize kahve pişirdik. Soyunmuş teknede bulduğum Marsilya sabunuyla suya girip yıkanmıştık. Maturette Neşter'le önce benim ardından da Kloziot'un sakalını iyi kötü tıraş etti. Maturette'nin sakalı yok. Giymek üzere ceketimi aldığımda üstünden kılla mor siyah koca bir örümcek düştü. Kıllar çok uzun ve platin rengi bir küçük yuvarlakla son buluyor. Örümcek en azından yarım kilo gelmeli. Kocaman bir şey, tiksintiyle eziyorum. Teknede küçük su fıçısı dahil ne varsa dışarı çıkardık. Ama suyun rengi eflatun sanırım. Cesus bozulmasın diye fazlaca permanganat koymuş. Sıkı sıkı kapatılmış şişelerde kibrit çöpleri ve çöplerin yanmasını sağlayan ecza sürülmüş kibrit kutu kenarları vardı. Pusula bir okullu pusulası. Yalnız kuzeyi, güneyi, doğuyu ve batıyı gösteriyor. Derecesi yok. Direğin yüksekliği ancak 2,5 metre geldiğinden un torbalarını trapez biçiminde dikip ucuna bir ip ekliyoruz. İkiz kenar üçgen biçiminde bir de flok yapıyoruz. Dalgalara karşı teknenin başını yüksekte tutmayı sağlayacak. Direği yuvasına yerleştirirken teknenin dibinin pek sağlam olmadığını fark ediyorum. Direğin girdiği yuva yenmiş ve iyiden iyiye aşınmış. Dümenin sağlam durmasını sağlayacak kapı menteşelerini tutan vidaları takarken tereyağına girercesine gömülüyor vidalar tahtaya. Bu tekne çürümüş. Jesus namussuzu bizi ölüme gönderiyor. İçim kanayarak durumu diğerlerine de gösteriyorum. Onlardan bir şey saklamaya hakkım yok. Ne yapabiliriz? Jesus tekrar geldiğinde bize daha emin bir tekne bulmaya zorlarız. Bu iş için silahını kaparız. Ben yanıma bıçağımla baltayı alır, Jesus'la birlikte köyde yeni bir tekne armaya çıkarım. Bu aslında büyük bir kumar. Ama tabutla denize açılmaktan daha tehlikesiz. Yiyecek yönünden durumumuz daha iyi. Bir damacana zeytinyağı ile manyoko unu dolu kutular var. Bu kadarıyla insan epey yol alır. Bu sabah garip bir olaya tanık olduk. Kurşuni suratlı bir maymun sürüsü, kara ve kıllı suratlı bir başka maymun sürüsüyle dövüştü. Kavga sırasında çevreye sıçrayan dallardan biri de bizim Motirette'nin kafasını buldu. Ceviz büyüklüğünde bir şiş oluşuverdi. 5 gün 4 gecedir buradayız. Bu gece ortalığı seller götürdü. Yabani muz yapraklarıyla yağmurdan korunmaya çalıştık. Su parlak yaprakların üzerinden akıp gidiyordu. Ayaklarımızın dışında bir yerimiz ıslanmadı. Sabah kahve içerken Jesus'un ne büyük bir cani olduğunu düşünüyorum. Tecrübesizliğimizden yararlanıp bize bu çürümüş tekneyi sokmak ne korkunç. 500 ya da 1000 frank için 3 insanı mutlak bir ölüme gönderiyor. Bize başka bir tekne bulmasını sağladıktan sonra Jesus'u öldürüp öldürmeyeceğimi düşünüyorum. Ala kargaların çığlıkları küçücük dünyamızı allak bullak ediyor. Öylesine tiz ve rahatsız edici sesler ki bunlar, Maturette'den palayı kapıp giderek bir göz atmasını istiyorum. 5 dakika sonra görünüyor ve peşinden gelmemi işaret ediyor. Teknenin 500 metre kadar ötesinde bir yere varıyoruz. Ve iri bir horozdan 2 kere büyük, nefis bir sülünü havada asılı buluyorum. Bir kementle tutulmuş. Tek bacağından bir dala bağlı, aşağı sarkıyor. İç parçalayıcı sesleri kesmek için bir pala darbesiyle boynunu uçuruveriyorum. Hayvanı elimle tartıyorum. En azından 5 kilo ağırlığında. Horozlarınki gibi mahmuzları var. Sülünü yemeye karar veriyoruz ama düşününce tuzağı birinin kurduğu ve bunun gibi birkaç tane daha bulunması gerektiği aklımıza geliyor. Bir göz atalım bakalım. Geri dönüyor ve garip bir şeyle küçük koyun 10 metre kadar gerisinde 30 santim yüksekliğinde birbirine geçmiş sarmaşık ve yapraklardan meydana getirilmiş bir çitle karşılaşıyoruz. Bu çit su boyunca ilerliyor. Zaman zaman bir küçük kapıya rast geliniyor. Kapıdaki tahta parçacıklarıyla gizlenmiş pirinç telden kement de ucundan esnek bir ağaç dalına bağlanmış. Hemen hayvanın çite takılıp geçit bulmak için çit boyu ilerleyeceğini anlıyorum. Kapıya rastladığında girecek, bir ayağı tele takılacak ve esnek dalı harekete getirecek. Ve hayvan tuzakları kuran avcı gelene kadar da havada asılı kalacak. Bu buluş epey canımızı sıktı. Çit enikonu bakımlı olduğuna göre eski değildi. Ele geçmek tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Gündüzleri ateş yakmamamız gerekiyordu. Nasılsa avcı da geceleri gelmezdi. Tuzakların bulunduğu yere devamlı gözetlemek için nöbet tutmaya karar verdik. Tekne dalların altında gizli nasılsa, yiyeceklerimizle tüm araç gereçlerimizle sık ormanda. Ertesi sabah onda ben nöbetçiyim. Gece sülünü ve horozu andıran hayvanı yedik. Haşlama üçümüze de çok iyi geldi. Haşlanmış bile olsa et nefiste. Her birimiz ikişer sahan devirdik. Evet, az önce de dediğim gibi sabah ben nöbetçiydim ama çok iri, kara ve her biri koca koca yaprakları dev boyutlu yuvalarına taşıyan manyoka karıncaları merakımı uyandırdı. Nöbeti möbeti unuttum gitti. Bu karıncaların boyu 1,5 santim kadar var. Üstelik de bacakları epey uzun. Yani yüksekte duruyorlar. Her biri koca koca yaprakları taşıyabiliyor. Yapraklarını kopardıkları bitkiye kadar beşlerinden gidiyoruz ve orada büyük bir örgüt ile karşılaşıyorum. Bir kere parçaları hazırlayan ve görevleri kesicilik olan karıncalar var. Büyük çabuklukla koca bir muz yaprağını kesiyor, inanılmaz bir ustalıkla bu yaprağı parçalara ayırıyorlar, parçalar yere düşüyor. Aşağıda aynı türden ama biraz daha değişik bir dizi karınca var. Çenelerinin bir yanı gri çizgili. Yarım halka olmuş taşıyıcı karıncaları denetliyorlar. Taşıyıcılar sağdan sırayla geliyor ve soldaki karınca yuvasına gidiyorlar. Sıraya girmeden önce yüklerini sırtlıyor, ancak yüklenip sıraya girmekte gösterdikleri acelecilik yüzünden tıkanmalara yol açıyorlar. Bunun üzerine de polis karıncalar duruma hakim oluyor ve işçilerden her birinin alması gereken yeri gösteriyorlar. Bir işçi karıncanın ne suç işlediğini anlayamadım ama sıradan çıkarıldı. Jandarmalık görevini üstlenen ikinci karınca da başından ve gövdesinin altından onu kestiler. Polisler iki işçi karıncayı durdurdular. İşçiler yüklerini kenara bıraktılar, ayaklarıyla yerde açtıkları çukura öldürülen karıncanın başı gövdesinin üst ve alt parçaları kondu. Üstü toprakla örtüldü. Güvercinler Adası. Bu küçücük dünyaya bakmak ve askerleri izleyerek denetimlerini yuvanın girişine kadar sürdürüp sürdürmediklerini anlamak öylesine ilgimi uyandırmıştı ki, bir ses, "Kıpırdarsan kendini ölü bil, dön geri," deyince şaşırdım kaldım. Belden yukarısı çıplak, haki şortlu, ayağında bir çift kırmızı deri çizme bulunan bir adamdı bu. Elinde bir çifte tutuyordu. Orta boylu ve tıknazdı, güneşte iyice yanmıştı. Başı çıplaktı, gözleri ve burnu koyu mavi dövmeli bir maske ile kaplıydı. Tam alnının ortasına da dövme ile bir kara fatma yapılmıştı. "Silahlı mısın?" "Hayır." "Yalnız mısın?" "Hayır." "Kaç kişisiniz?" "Üç." "Beni arkadaşlarının yanına götür." "Götüremem, çünkü birinde tüfek var, niyetini öğrenmeden seni öldürmek istemem." "Öyle mi? Kımıldama, yerinden ve alçak sesle konuş bakalım. Hastaneden kaçan üç mahkum sizler misiniz?" "Evet." "Kelebek hanginiz?" "Benim." "Eh öyleyse, kaçışınla köyde gerçek bir ihtilal yaptığını herkese anlatabilirsin." Cezasını tamamlayıp köyde yaşayan eski mahkumlardan yarısı tutuklandı. Yanıma yaklaştı, tüfeğinin namlusunu yere eğip elini uzattı ve "Ben maskeli gezen Britanyalıyım. Sana sözümü eden çıktı mı hiç?" "Hayır, ama insan avcısı olmadığınız ortada." "Haklısın Hokko. Yakalamak için buralara tuzak kurarım. Kaplan tuzağa düşenlerden birini yemiş olacak. Daha önce siz bulup mideye indirmediyseniz tabii." "Biz yedik." "Kahve içer misiniz?" Sırtında taşıdığı çantada bir termos var. Bana biraz kahve veriyor. Kendi de içiyor. "Gel de dostlarımla tanış," diyorum ona. Geliyor, bizimle oturuyor. Tüfek numarasını anlayınca tatlı tatlı gülüyor. "Bana neden inandın biliyor musun?" diyor. Herkes yanınıza tüfek aldığınıza inandığından hiçbir insan avcısı peşinize düşmek istemedi. 20 yıldır Güyan'da yaşadığını söylüyor bize. Kürek cehenneminden kurtulalı da 5 yıl olmuş. 45 yaşında. Yüzüne dövmeyle böyle bir maske yaptırmak enayiliğini gösterdiğinden Fransa'daki hayat artık onu ilgilendirmiyor. Ormana bayılıyor ve ormanda geçinip gidiyor. Geçim kaynağı da yılan derisi, kaplan postu, kelebek koleksiyonu. Özellikle canlı hokku avı. Hani o yediğimiz kuş. 250 franga satıyor tekini. Parasını vermeyi teklif ediyorum, kızıyor ve reddediyor. İşte bize anlattıkları. Bu yabani kuş bir orman horozu. Tabii hayatında ne tavuk görmüş ne horoz, ne de insan. Bir tane yakaladım mı hemen köye götürüyor ve kümesi olan birine satıyorum. Kümesi olanlar hokko ararlar hep, tamam mı? Hava kararırken hayvanı koyarsın kümesin içine. Sabah kapıyı açtın mı bakarsın en önde durmuş, sanki çıkan horozlarla tavukları sayıyor. Peşlerinden gidiyor, onlar gibi karnını doyururken sağına, soluna, yukarı, aşağı. Çevredeki sık ağaçlıklara bakıyor. Eşi bulunmaz bir çoban köpeği. Akşam yine geçiyor kapının kenarına, bir ya da iki tavuğun eksik geldiğini nasıl anlıyor bilinmez, anlıyor ama ve gidip onları buluyor. İster horoz olsun, ister tavuk saatinde kümese girmelerini sağlamak için hepsini gagalayarak içeri sokuyor. Fare, yılan, örümcek, kırkayak, çiyan gibi ne kadar zararlı hayvan varsa hepsini öldürüyor. Havada bir yırtıcı kuş görmesin. Hemen bütün hayvanları otların arasına gizleyip canavara karşı çıkıyor. Bir daha ayrılmıyor kümesten. Bu olağanüstü kuşu biz de adi bir horoz gibi yalayıp yutmuştuk. Maske takan Britanyalı, Jesus, göbek ve 30 kadar eski mahkumun Saint Laurent Jandarma Nezarethanesi'ne atıldığını anlatıyor. Kaçtığımız binanın çevresinde dolaşan biri olup olmadığını araştırılıyor. Arap da Jandarma Nezarethanesi'nin hücrelerinden birinde. Tecrit edilmiş, bizimle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Başına vurduğumuz iki darbe fazla bir şey yapmamış. Oysa aynasızların kellesinde şişler var. Mahkumları kaçırmakla uğraşmadığımı bildiklerinden bana ilişmediler hiç, diyor Britanyalı. Sonra da Jesus'un namussuzun tekine olduğunu söylüyor. Teknenin sözünü ettiğimde bir göz atmak istiyor. Görür görmez de basıyor kalayı. Yahu bu herif sizi dosdoğru mezara gönderecekmiş. Bu tekne açık denizde bir saatten fazla gitmez. İlk şiddetli dalgada ikiye bölünüverir. Sakın bununla yola çıkmayın. İntihar olur. Öyleyse ne yapalım? Mangırın var mı? Var. Ne yapman gerektiğini sana söyleyeceğim. Daha da iyisi sana yardım edeceğim. Bu yardımı hak ediyorsun. Sırf dostlarınla birlikte kurtulmanı sağlamak için yardım edeceğim hem. Ne pahasına olursa olsun köye yaklaşmayacaksınız bir kere. İyi bir tekne bulmak için de Güvercinler Adası'na gitmek zorundasınız. Bu adada aşağı yukarı 200 cüzamlı yaşar. Orada gardiyan ya da mubassır gibi biri de yok. Sağlıklı kişiler gitmez. Güvercinler Adası'na doktor bile hiç uğramaz. Her gün sabah 8'de bir tekne 24 saatlik yiyeceklerini getirir. Hastanede çalışan hasta bakıcı adanın cüzdanlı iki hasta bakıcına bir sandık ilaç bırakır. Bu cüzdanlı hasta bakıcılar da rahatsızlanan olursa onlara bakar. Ne gardiyan, ne insan avcısı, ne de papaz uğrar adaya. Cüzdanlılar elleriyle yaptıkları ottan kulübelerde yaşarlar. Bir araya geldikleri kocaman bir de toplantı salonları vardır. Günlük yiyeceklerine renk katmalarını sağlayan ördek ve kaz gibi kümes hayvanlarını beslerler. Adanın dışında resmen bir şey çıkaramazlar, satamazlar ama Saint Laurent, Saint-Jean ve Hollanda Güyanlı'nın Albina şehrindeki Çinlilerle el altından iş görür, kaçakçılık yaparlar. Hepsi de tehlikeli birer katildir. Birbirlerinin öldürdükleri ender görülür. Ama gizlice adadan çıktıklarından çeşitli suçlar işler, İşlerini bitirince adaya dönüp sinerler. Bu tür gezilere çıkmak için de komşu köyde duran birkaç yelkenli tekneleri var. En büyük suç tekne sahibi olmaktır. Aynasızlar Güvercinler Adası'na gelen ya da giden ufacık bir kayağa bile ateş açarlar. Bu nedenle de cüzdanlılar teknelerini taşla doldurup batırırlar. Tekneye ihtiyaç duyduklarını dibe dalıp taşları boşaltırlar, tekne de su yüzüne çıkar. Adada Fransa'nın her bölgesinden ve her ırktan insan vardır. Sonuç elindeki tekne ancak Morone Irmağı'nda yol almanı sağlar. O da fazla yüklememek şartıyla. Denize açılmak için başka bir tekne edinmelisin. Bu iş için de en iyisi Güvercinler Adası'na gitmektir. Nasıl gidebiliriz oraya? Şöyle, ada görünene kadar ben sana nehirde yol gösteririm. Tek başına bulamaz, yolunu şaşırırsın sen. Nehrin ağzı aşağı yukarı 150 kilometre geride. Dolayısıyla da geriye doğru gitmemiz gerekecek. Ada Saint Laurent'dan da 50 kilometre uzak. Seni mümkün olduğu kadar yakına getireceğim. Sonra yanımıza alacağımız bir yerli kayığını atlayıp geri dönerim. Sen adada başının çaresine bakarsın. Neden bizlerle birlikte adaya gelmiyorsun? Hayatım, dedi Britanyalı, cezaevi yönetmenliğinin teknesinin uğradığı iskeleye bir kere ayak bastım. Gündüz gözüyle gördüklerim bana yetti ve arttı bile. Kusura bakma dostum, hayatta bir daha bu adaya ayak basmam. Öte yandan onların yakınında durmak, cüzamlarla konuşmak ve pazarlık etmek dayanabileceğim bir şey değil. Dolayısıyla sana faydadan çok zararım dokunur. Ne zaman yola çıkıyoruz? Hava kararırken. Saat kaç Britanyalı? 3. Peki öyleyse ben biraz uyuyacağım. Hayır, neyin var neyin yoksa tekneye yüklemen ve düzene koyman gerekir. Ne gereği var? Boş tekneyle gider sonra döner, burada mallarımıza bekçilik eden Clouzot'u alırım. İmkansız. Gündüz gözüyle de olsa asla bulamazsın burayı. Üstelik gündüz nehirde görünmemelisin de. Henüz peşinizi bırakmadılar. Nehirde dolaşmak çok tehlikeli. Akşam oluyordu. Gitti kayığını getirdi, bizim teknenin arkasına bağladık. Clouzot dümen yerine kullandığımız küreyi kapan Britanyalı'nın yanında. Maturet de ortada, ben öndeyim. Güçlükle koydan çıkıyoruz. Irmağa vardığımızda karanlık iyiden iyiye çöküyor. Koyu kırmızı koca bir güneş deniz yönünden ufka ateşe veriyor. Koca bir şenlik ateşinin binlerce ışını, birbirinden daha parlak, kırmızıdan da kırmızı, sarıdan da sarı olmak, renklerin birbirine karıştığı yerlerde daha da alacalı bulacalı bir hal almak için boğuşuyorlar. 20 kilometre önümüzde gümüşsü ve pembe parıltılarla denize dökülen heybetli nehrin ağzı açıkça görülebiliyor. Britanyalı, Cezir'in sonu diyor. Bir saat sonra Matt kendini hissettirecek. Ondan yararlanarak Moroni'yi çıkacak. Böylece zorlanmadan yükselen suların itmesiyle adaya çabucak varabileceğiz. Karanlık birden çöküveriyor. İleri diyor Britanyalı. Bütün gücünle kürek çek ki nehrin ortasını bulalım. Artık sigara içmeyin. Kürekler sulara gömülüyor, oldukça çabuk faş fuş faş fuş akıntıyı aşıyoruz. Britanyalı, kürekte çok iyi anlaştık. Teklemeden çekiyoruz. Maturat da elinden geleni yapıyor. Nehrin ortasını tuttukça yükselen suların bizi ittiğini daha iyi hissediyoruz. Hızla kayıyoruz, değişiklik her yarım saatte bir duyulabiliyor. Yükselen suların gücü artıyor ve bizi gitgide daha hızlı itiyor. 6 saat sonra adanın çok yakınındayız. Doğru üstüne gidiyoruz. Aşağı yukarı nehrin ortasında belki biraz sağa doğru koca bir leke. İşte orası, diyor Britanyalı alçak sesle. Hava pek karanlık değil ama nehri kaplayan sis yüzünden bizi fark etmek epey güç olmalı. Yaklaşıyoruz. Kayaların biçimi iyiden iyiye seçildiğinde Britanyalı teknesine atlıyor ve çabucak çözüyor ipi. Alçak sesle, talihiniz açık olsun dostlar, demekle yetiniyor. Sağ ol. Bir şey değil canım. Britanyalı'nın idaresinden çıkan tekne doğru adanın üstüne düşüyor. Biraz düzeltmeye ve yönünü değiştirmeye çalışıyorum ama başaramıyorum. Akıntının sürüklemesiyle sulara sarkan bitkilerin içine dalıveriyorum. Kürekte frenlemeye çalışmama rağmen öylesine hızla geldik ki dallar ve ağaç yaprakları yerine bir kayaya rastlasam tekneyi parçalayacak, yiyecek, araç gereç ve her şeyi yitirecektir. Maturet de suya atlıyor. Tekneyi çekiyor ve kendimizi koca bir bitki örtüsünün altında buluyoruz. Çekiyor, çekiyor, bağlıyoruz tekneyi. Biraz rom içiyoruz. Sonra ben dostlarımı teknede bırakıp tırmanıyorum. Pusula elimde. Bir sürü dal kırıp yola çıkmadan önce yanıma aldığım un torbası parçalarını sağa sola iliştirerek ilerliyorum. Bir ışık görüyor, birden sesler duyuyor ve üç kulübe fark ediyorum. İlerliyor, kendimi nasıl tanıtacağımı kestiremediğimden ellerine düşmeyi tasarlıyorum. Bir sigara yakıyorum. Işığın üzerime tutulduğu sıra küçük bir köpek de havlayarak saldırıyor. Bacaklarımı ısırmak için atlıyor, zıplıyor. Allah vere de köpek cüzzamlı olmasa diyorum kendi kendime. Hay enayi hay, hiç köpekte cüzzam olur mu? Kim o? Kim var orada? Marel sen misin? Kürekten kaçan biri var. Burada işin ne? Malımızı mı çalmaya geldin? Yoksa çok malımız mı var sanıyorsun? Hayır, yardıma ihtiyacım var. Bedava mı yoksa peşin para karşılığı mı? Tut çeneni be baykuş. Kulübelerden dört gölge fırlıyor. Ağır ağır yaklaş arkadaş. Bahse girerim, tüfekli kaçak sensin. Tüfek yanındaysa yere bırak. Burada senin için en ufak tehlike yok. Evet, o adam benim ama tüfek yanımda değil. Yürüyorum, iyice yanlarına yaklaştım. Hava karanlık ve yüz hatlarını seçemiyorum. Sersem sersem elimi uzatıyorum. Tabii kimse bana dokunmuyor. Böyle bir hareketin burada yapılmadığını neden sonra anlıyorum. Hastalıklarını bana da bulaştırmak istemiyorlar. Kulübeye girelim diyor baykuş. Bu kulübe masanın üstüne konmuş bir yak kandiliyle aydınlatılıyor. Otur. Aralıksız saman kaplı bir iskemleye çöküyorum. Baykuş üç yağ kandili daha yakıyor ve birini tam önümdeki masanın üstüne bırakıyor. Hindistan cevizi yağıyla yakılan bu kandilin fitilinden çıkan koku mide bulandırıcı. Ben oturuyorum, onlar beş kişi ayakta, yüzlerini göremiyorum. Önümde lamba yandığından benim yüzüm seçiliyor. Onların da istediği bu. Baykuş çenesini tutmasını hatırlatan ses. Yılan balığı diyor, git bak bakalım büyük eve. Orada getirmemizi isteyip istemediklerini anla. Tuizant da kabul ediyorsa cevabını çabuk getir. Dostum burada sana hiçbir şey ikram edemeyiz. Çiğ yumurta içmek istersen başka tabii. Önüme içi yumurta dolu bir sepet koyuyorlar. Yemem sağ olun. Sağımda çok yakınıma biri oturuyor ve o an ilk kez bir cüzdanlı yüzü görüyorum. Korkunç bir şey. Başımı çevirmemek ve duyduğum tiksintiyi ona göstermemek için büyük çaba harcıyorum. Burun erimiş gitmiş, ne kemik kalmış ne et. Yalnız suratın ortasında bir delik var. Dikkat edilsin, iki delik demiyorum. Tek iki franklık büyüklüğünde bir delik. Alt dudağının sağ yanı yenmiş, upuzun ve sarı üç diş. Açıkta üst çene kemiğine girip çıkıyor. Bir tek kulağı var. Sargılı elini masanın üstüne koyuyor. Bu adamın sağ eli, iki parmaklı sol eliyle kalın ve upuzun bir puro tutuyor. Puroyu herhalde olgunlaşmamış tütün yaprağından yapmışlar çünkü rengi yeşilimtırak. Sol gözünün göz kapağı var, sağda o da yok. Derin bir yara gözden başlayarak bütün alnı geçip sık, ak düşmüş saçların arasında kayboluyor. Çok boğuk bir sesle, sana yardım ederiz dost diyor. Benim gibi olmanı istemem. Sağ ol. Adım Korkusuz Jen, Paris'in dış mahallelerindenim. Güyana geldiğimde senden yakışıklı, sağlıklı... Ve çok daha güçlüydüm. 10 yılda bak ne hale geldim. Sana bakan yok mu? Var, Şumogra. Yağ iğnelerine başlayalı beri daha iyiyim. Bak, başını çevirip yüzünün sol yanını gösteriyor. Bu taraf korumaya başladı. Büyük bir acıma hissi duyuyor ve dostluğumu belirtmek için sol yanağına dokunmaya kalkıyorum. Hemen kendini arkaya atıyor ve bana dokunmak istediğin için teşekkür ederim diyor. Ama bir cüzamlıya asla dokunma. Sahanından yemek yiyip kupasından su içmeye yeltenme. Şimdilik bir tek cüzzamlı yüzü görmüş durumdayım. Bakışlarımdan kaçmamak yürekliliğini gösteren cüzzamlının yüzü. Nerede o? Kapının eşiğinde cüceden kabaca bir küçük adamın gölgesi.